Ayrım 25.
Sayfa 253. Levin'in savlarını işe yaramaz hale getiren iki kusur vardır. Birincisi, hazzın temel bir insani yarar olmadığını göstermekte kullandığı argümanların Levin'in bu terime yüklediği anlamla bağdaşmamasıdır. Levin'in savı, fazlasının insana zarar verebilmesinden ötürü hazzın temel bir insani yarar sağlayamayacağı, verilen örneğinde bunun kanıtladığı biçimindedir. Ama Levin'in temel yararlarından en az biri, yani sevgi de böyledir ve aynı kanıt bunun içinde gösterilebilir. Ben eğer birini onsuz yaşayamayacak kadar çok seversem ve onun ölümünün ardından kederimden eriyip gider ya da kendimi öldürürsem, en azından Levin'in kullandığı anlamda fazla sevgi yüzünden zarar görmüş sayılabilirim. Levin'in hazzın temel bir insani yarar olmadığını göstermekte kullandığı ikinci kanıt şudur. Kişi genel olarak insani hazları, belki de bilginin ya da diğer temel yararların en üst düzeye çıkarılmasına bir engel olduğu için insanlığından ödün vermeksizin en aza indirgenmeye çalışabilir. Aşırılığa meyilli bir püriten buna bir örnek oluşturabilir. Levi daha önce temel yararları tanımlamakta kullanılabilecek bir yolun, ancak insan olmayan bir yaratığın değer veremeyeceği şeyleri tanımlamak olduğunu öne sürmüştü. Ama birinin kalkıp hidrojen bombasının fazla bilginin ürünü olmasından yola çıkarak bilgiyi hayata yönelik bir tehlike olarak görmeyeceğinden ve insanoğlunun sahip olduğu bilgiyi azaltmaya çalışmayacağından emin olamayız. Böyle bir kişinin aşırı pürüten birinden daha az insan ya da daha tehlikeli olduğu da kesin değildir. Hazın temel bir yarar olmamasının Levi için önemli olma nedeni, insanın kendini ya da bir başkasını temel bir yarardan ancak bunun sonucunda benzer başka bir yararın sağlanma olanağının elde edilmesi halinde yoksun bırakabileceğidir. Ama çoğu sapkınlığın dürtüsü haz olduğuna ve sapkınlıklar da temel bir yararın başka bir yarar lehine olmaksızın reddedilmesi olarak tanımlandığına göre, eğer haz temel bir yararsa o zaman sapkınlık diye bir şey yoktur. Levi'nin savını işe yaramaz hale getiren ikinci kusur ise, Levi de dahil olmak üzere çoğu kişinin cinsel sapkınlık olarak nitelendireceği eylem ya da eğilimlerden gerçekte ancak pek azının etken kişi ya da diğer kişileri herhangi bir temel yarardan yoksun bırakmasıdır. Örneğin bir fetişistin ya da nekrofilin ya da zoofilin gerek kendisinin gerekse başkalarının herhangi bir temel yararını engelleyeceği kesin değildir. Bu kişilerin sağlığı, zekası, sevme yetenekleri, bedensel ve ruhsal denetimleri zarar görmeyebilir. Erkekleri, kadınları ve çocukları sevmenin yanı sıra ayakkabılara, koyunlara ve aziz ölmüşlere de düşkünlükleri olabilir. Levin'in bir dipnotta kullandığı bu tür insanlar başka bir insanı cinsel yönden sevme yeteneklerini yitirir sözü, bazıları gerçekten yitirirse de yanlıştır. Ama yitirseler bile cinsel sevgi, insani sevginin tek ya da hatta belki en önemli biçimi yahut ifade tarzı değildir. O halde bu yeteneğin yitirilmesinin temel bir yararı yok edeceği hiç de kesin değildir. Levi, kendinden yaşlı biri tarafından seksle tanıştırılan bir kız çocuğu olgusunu tartıştığı örneğinde, zararlı etkileri oluştuğu kadar kolayca ve kesinlikle telafi etmenin olanaksızlığının, vakayı bir cinsel sapkınlık olarak sınıflandırmanın doğruluğuna kanıt oluşturduğunu iddia etmektedir. Burada Levi, kriterlerinin tümünden vazgeçmiştir. Temel bir yarardan vazgeçilmesinin sapkınlığın gerekli koşulu olduğunu iddia etmiş olmasına karşın, şimdi de zararın oluşmasının kolaylığıyla onun telafisinin kolaylığı arasındaki dengesizliği sapkınlık için yeterli bir koşul haline getirmektedir. Ama daha da kötüsü, seksle bu şekilde tanışmanın ille de zararlı olmasının gerekmediğidir. Ama bu eğer travmatikse, ki muhtemelen günümüz toplumunda böyledir, neden olunan zararın o kızı temel bir yarardan ya da temel bir yararı elde etme kapasitesinden yoksun bıraktığını gösteren bir kanıt da, bunu iddia etmenin akla uygun bir tarafı da yoktur. Cinsel sapkınlıkla ilgili tartışmaların karakteristik özelliği, bazı eylem ve eğilimleri sınıflandırma ve kınama eğiliminin, Levi'de olduğu gibi titizlikle hazırlanmış bir argümanın tamamıyla çelişmesi halinde bile varlığını sürdürecek kadar güçlü olmasıdır. Bizim görmüş olduğumuz doğallık ve doğal dışılık arasındaki ayrımla ilgili bütün açıklamaların bir özelliği ya ahlaksal bir güçlerinin olmaması yahut eğer varsa da nekrofili, zoofili ve fetişizm gibi örnekleri kapsamamasıdır. Bir an için filozofların açıklamalarını bırakır da bu ayrımı açıklamanın sezgisel diyebileceğimiz yollarına bakarsak yine aynı sorunla karşılaşırız. Doğallıkla ilgili popüler fikirler. Bu bana çözümsüz gibi görünen bir sorundur. Çünkü en eksantrik olanların dışındaki tüm tanımlamalara göre doğal sayılması gereken fenomenler, eylemler ve hatta eğilimler yalnızca ahlaksal yönden değersiz değil, tümüyle felaket getiren türdendir. Örneğin doğanın olağan gidişatı, hastalık, kıtlık, seller, salgınlar ve buna benzer şeylerle karakterize edilmiştir ve biz insanlar zamanımızın ve enerjimizin büyük bir kısmını bu doğal felaketlerle boğuşmak için harcarız. Doğallıkla ilgili fikrimizi insan doğasıyla sınırlasak bile durumu ancak bir nebze düzelir. Çünkü şiddet, vahşet, tecavüz ve savaş gibi şeyler erkekler için ve büyük bölümü kadınlar için bile gayet doğaldır. Aslında doğal seleksiyonun şu ya da bu biçimi insanlar için doğal bir evrimsel gelişimin tanımıysa da evrimsel yönden belki başarılı olmasına karşın en uygunun sağ kalması ve dolayısıyla en zayıfın yok edilmesini her ne kadar insanlara özgü olsa da insanca bir düzen diye tanımlamak zordur. Doğallığın herkesçe paylaşılan diğer tanımlarında da benzer sorunlar çıkar. Doğallığı her şeyin alışılmış ve normal haline göre tanımlama eğilimi mevcut düzene ahlaksal bir öncelik vermemizi gerektirir. Ve bu, Hart'ın dediği gibi, ahlaksal tıkanmaya yol açar. Doğallıkla ilgili popüler fikirlerin birçoğu ne kadar çekici de olsalar, deli saçmasından başka bir şey değildir. Görünüşte insanlar doğal olanla doğal dışı arasındaki ayrımı neredeyse içgüdüsel bir şekilde oluşturabilmekte, doğal çevreyi doğal dışı çevreden, margarini tereyağından yanılmaz bir şekilde ayırabilmektedir. Buradaki sorun, bunun tümüyle keyfi bir ayrım olmasıdır. Doğal çevre, endüstri öncesi çevre olarak tanımlanmak eğilimindedir. Neden buzul çağı öncesi değil peki? Doğal besinler yapay bir şekilde değiştirilmemiş şeylerdir. Zararlı bakterilerden arındırılmış olmak yapaylık değilmiş gibi sanki. Doğallıkla ilgili tüm popüler fikirlerin belki de en direngeni doğal koşulların kadın ya da erkek tarafından müdahale edilmemiş koşullar olduğu yolundaki inanıştır. Bu düşünce insanoğlunun kendisinin doğal olmadığı ya da en azından başka şeyler kadar doğal olmadığı yolundaki çürük bir varsayımdan kaynaklanır. Açığa çıkması ancak insan etkilerinin saf dışı edilmesiyle mümkün olan doğal bir düzenin var olduğu fikrini içerir. Herodotos bu görüşü sergileyen ilginç bir öykü anlatır. Pısanmatik döneminde Mısırlılar özgün dilin yani insanlara doğal olarak malum olmuş dilin hangisi olduğunu bulmak isterler. Bu amaçla Firavun, İki çocuğun toplumsal temastan uzakta yetiştirilmesini ve bunların önünde tek bir söz bile edilmemesini emreder. Buradaki fikir, onların ağzından doğal olarak çıkacak ilk sözcüğün özgün dilde olacağıdır. Gerçekten de sonunda çocuklar, Bekos sözcüğünü söylerler ve araştırmalar bunun Frigya dilinde ekmek olduğunu gösterir. Böylece öncelikler Frigyalılara göre düzenlenir. İnsanoğlunun doğal dili bulunmuştur ve sosyal bilimler doğmuştur. Doğallığın bir parça ahlaksal değer taşıyor gibi görünen bir tanımı, Mark Midgley tarafından önerilmiş olanıdır. Midgley'in görüşünce, doğayı bütünsel anlamda yani yalnızca çeşitli parçaların bir arada bulunuşu olarak değil, tam anlamıyla organize bir bütünlük olarak düşünmeliyiz. Bu doğal dışı olan parçalar bir şekilde baskın çıkmalarına izin verilirse bu bütünlüğün biçimini bozacak parçalardır. Midgley'in tanımı cazip olmasına karşın ya gereğinden fazla şeyi ya da gereğinden az şeyi kapsıyor gibidir. Baskın çıkmaları halinde dengeli hayat biçimini bozacak birçok tutku ve istek vardır ama bunlar baskın çıkmıyorsa ya da çıkmamışsa doğal dışı mıdır? Motor yarışı yapmak ya da yemek yemek ya da uzay savaşı yahut futbol oynamak ya da hatta felsefe bile baskın çıktığı herhangi bir hayatın şeklini pekala bozabilir. Böyle bir durumu doğal dışı diye nitelemek akla uygun olabilir. Cinsel eylemlerin akla gelebilecek her türlü ahlak tanımı çerçevesinde ahlak dışı olarak nitelenmelerini sağlayacak hiçbir özellik taşımamaları halinde bile ahlak dışı sayılabilmesi anlamında bir cinsel ahlakın var olup olmadığını sorarak işe başlamıştık. Nekrofili, zoofili ve fetişizm gibi eylemleri, zararlı yan etkileri tümüyle saf dışı edilse bile ahlaksızlık olarak sınıflandırma eğilimleri nedeniyle böylesi bazı özellikleri olması gerektiğini düşünmüştük. Bu eylemler zararlı sonuçları ya da yan etkileri olmasa da ayıp, iğrenç, sapık ve doğal dışı olmayı sürdürürler. Ama bu kategorileri ancak ya ahlaken nötr ya da kesin olarak yararlı olan pek çok şeyi mahkum etmek pahasına ahlaksal bir içerik verilebileceği sanırım artık belli olmuştur. Ama sapkınlığın yanlış olan tarafı ile ilgili doğal doğal dışı ayrımına bağlı olmayan açıklamalar da vardır ve şimdi bunlara değinmeliyiz. İyi seks. Sarah Rudick, doyurucu seks adını verdiği şeyi ahlak yönünden onaylamaktadır. Bayan Rudick, vardığı sonuçları kısaca şöyle özetlemektedir. Doyurucu seksin daha az doyurucu seksten üstün olduğunu söylememizin nedeni, psikolojik mutluluğu sağlaması, insanlara karşı özel bir saygıyı gerektirmesi ve erdemleri yaratan değerli duygularla genelde uyuşmasıdır. Doyurucu seksin eksik seksten üstün olduğunu söylemek, eksikliklerden kaçınmamız gerektiğini söylemek değildir. Daha zevk verici ve daha doyurucu seks eylemleri aramak, birçok ahlaksal etkinlik içinden yalnızca biridir. Cinsel hayatımız bizim için çok önemli olduğundan, bu arayış ahlakla ilgili düşüncelerimizi meşgul etmektedir haklı olarak. Rudick'in burada söylediklerinde çok şey var. Ana fikir, cinsel ahlak diye bir şey varsa da cinsel ahlaksızlık diye bir şeyin olmadığıdır. Yani iyi seks iyi bir şeyken kötü seks sadece daha az iyi bir şeydir, istenmeyen bir şey değil. Bayan Rudick'in buradaki yargısı ne gelin kötü seks hiç seks olmamasından genellikle daha iyidir düşüncesinin aynıdır aslında. Bayan Rudick'in doyurucu seks kavramı da Nagel'in çok katmanlı cinsel kavrayışı ile ilgili fikirlerinden pek fazla bir fark göstermez. Bir eylem ya da bir eğilimin ahlaksızca olduğuna hükmetmenin, onun kötü ya da kaçınılması gereken bir şey olduğuna hükmetmek anlamına gelmediği bu ahlaki yaklaşımın zayıflığı ortadadır. Hem Nagel hem de Rudick, bu ahlaken yanlıştır ama sen aldırma gibi oldukça garip bir direktif veriyor gibidir. Söyledikleri şeyin ahlaksal değeri bir şey eğer yapmaya değiyorsa onu iyi yapmaya değer diyen eski bir deyişin içeriğine çok yakındır. Ama bir şey eğer yapmaya değiyorsa onu kötü yapmaya değer gibi bir karşılığın ta kendisini akla getirir ve kabul eder. Salt cinselliğe özgü bir ahlakın korunması gerektiğini gösteren kanıtlar çok zayıf olduğundan ve seksin kendiliğinden bir ahlak konusu olduğu görüşü büyük oranda gereksiz suçluluk duygusuna, gareze ve baskıya yol açtığından ahlakla ilgili mevcut konutlar cinsel davranışı ve cinsel tercihleri insanlara zorla acı çektirme, eziyet etme, zarar verme ve incitme gibi hayatın hangi boyutundan gelirse gelsin ahlakın ilgi alanına sokacak özellikler içermedikleri sürece ahlakın konusu dışında saymamız gerektiğini gösterir. Cinsel ahlak diye bir şeyin olabileceğini düşünmek için son bir nedenler grubunu henüz tartışmadık. Bunlar cinsel ahlakın fonksiyonu denebilecek bir şeyle ilgilidir ve bu tip görüşü içeren çok sayıda yazı ve kaynak varsa da Tony Honore'nin Cinsellik Kanunu adlı kitabında özetlediği açıklamaları bunların tipik bir örneği olarak ele alabiliriz. Antisosyal seks. Honore, cinsel ahlak denen şeyin geleneksel kuralları için 4 tane amaç belirliyor. Honore amaçla kuralların nedenini bilinçli olarak bu nedenden dolayı kabul edilmemiş ya da sürdürülmemiş olsalar da açıklayabilen mantıksal amaçları kastetmektedir. Honore'nin sıraladığı 4 amaç şunlardır. Birincisi, grupların düşmanca bir dünyada sayılarını koruma ve artırma gereksinimidir. Bu gereksinim gebeliği sağlayamayan ya da normalde sağlamayan seks biçimlerini yasaklayan kuralların doğmasına neden olmuştur. Geleneksel cinsel ahlakın ikinci amacı, çocukların büyüyeceği ve topluma asıl yapısını verecek bir birim olarak aileyi güçlendirmektir. Üçüncü öğe, dünya zevklerinden kaçınmakla ilgilidir. En iyisi seksten topluca uzak durmak ya da onu en aza indirgemektir. Dünya zevklerine karşı olan bu öğe, Protestan Hristiyanlıkta ve Marksizm'de özellikle belirgin başka bir öğe ile birleşir. Bu görüşe göre seks düşkünlüğü hayatın asıl amacı olan meta üretimini engellediği için en aza indirgenmelidir. Bu gerekçelerin akılsallığını irdelemenin yeri değil şimdi. Ama kuralların haklılığı sözde güttükleri amacın iyi olmasıyla kanıtlanıyorsa bizim üç tür soru sormamız gerekir. Bunların ilki, amaçların onlara seçilen yolla ulaşmanın doğurduğu bedelden daha önemli olup olmadığıdır. Örneğin evlilik, kuşku götürmez bir şekilde hem bir çocuk yetiştirme ortamı hem de toplumsal istikrara katkıda bulunan bir öğe olarak cazip bir birim olsa bile bizim kabul ettiğimiz başka değerler ve ahlaksal öncelikler de vardır. Bireysel özgürlüğün ve kişilere saygının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu inancın bir bölümü de zararlı ya da ahlaksızca bir sonuç doğurmadığı sürece insanları özgürlüğünden yoksun bırakmanın yanlışlığıdır. Hakların çiğnenmesi gibi yüksek bir bedelle elde edilen toplumsal istikrarın cazibesini büyük ölçüde yitireceği sonucuna varabiliriz. İkinci olarak, kuralların gerçekten amaçlarına ulaşmak için mi, yoksa daha çok başka ve daha az savunulabilecek bazı amaçlara ulaşmak için mi tasarlandığını bilmek isteriz. Örneğin, eşcinsellik ve onanizme, mastürbasyona karşı çıkan kurallar, evliliği teşvik etmekten çok, bağnazları yatıştırmak için düşünülmüşe benziyor. Ve eğer bu kuralların amacı gerçekten de evliliği korumaksa, bunun başka yollarla daha iyi başarılıp başarılamayacağının sorulması gerekir. Ve bu da bizim sorularımızın üçüncüsüdür. Toplumun bazı kesimlerini ayrımcılığa kurban eden kuralların savunulmasındaki bu tarzın taraflılığı ve bu ayrımların toplumsal yarara dayanarak haklı gösterilmesi, kadınlara boyun eğdirmenin tarihinde açığa çıkar. Evliliğin ortadan kalkması ve toplumun çökmesi, kadınların serbest bırakılmasıyla ortaya çıkması beklenen kötülüklerin başlıcalarıydı. Ve burada da kişisel hak ve özgürlüklerin erkeklerin anlayışınca toplumun korunmasıyla kıyaslandığında hiçbir değeri yoktu. Sonuç. Fetişizm, zoofili, nekrofili ve belki de ensest ve eşcinsellik gibi birçok cinsel eğilimin kimsenin bir zarar görmesini, incinmesini ya da acı çekmesini gerektirdiği, kanıtlanmadığı ve hiçbir hak çiğnenmediği, hiçbir görev ya da yükümlülük kötüye kullanılmadığı halde yine de ahlaken yanlış olduğu yolundaki düşüncenin direngenliği, bir eylemin ve eylemde bulunma eğiliminin doğruluğuna ve yanlışlığına hükmetmede kullandığımız genel kriterlerle ilgisi olmayan, sırf cinsel ahlak diye ayrı bir kategorinin varlığını gösteriyor gibidir. Bu yanlışlık, bu tür eylemlerin ayıp, iğrenç, sapkınca ya da doğal dışı sayılmasındaymış gibi görünüyor. Bu eylemler tüm bir özellikleri taşıyor olsalar bile bu kategorilerin incelenmesi bir eylemin ya da amacın sırf bu nedenlerle ahlaken yanlış olduğu sonucuna varmamıza olanak vermez. Çünkü sapkınlığın ve doğal dışılığın başlıca kategorileriyle ilgili tutarlı bir tanımlama yapılabilse de bunun ahlakla ilgili herhangi bir ayrım yaratabileceğini düşünmek için geçerli bir neden yoktur. O halde hiçbir cinsel üye içermiyor olsalardı, ahlaksızca olduklarına hükmetmemizi sağlayacak yollardan hiçbiriyle ahlaksızlığını kanıtlayamadığımız cinsel istek ve eylemler hakkında ahlaksal hükümler vermemizi sağlayacak bir zemin olarak cinsel ahlak diye bir şeyden söz etmemiz için hiçbir neden yoktur. Elbette seks ve cinsellik çoğu insan için çok önemli olduğundan, cinsel eylemler şiddeti, insanları incitmeyi, sömürmeyi ve benzerlerini içerdiği takdirde genel ahlaksızlığın önemli örneklerini oluşturmaya devam edecektir. ve bu Neger ile Rudik'e göre ahlak eğitiminin önemli bir parçası olan iyi seksi tartışmak için çocukların seksi yönelik doğal ilgisine güvenebileceğimiz eğitim alanında belki de özellikle önemli olacaktır. Ama bunun seksin kendiliğinden bir ahlak konusu oluşturması nedeniyle değil, başkalarının duygularına, isteklerine ve arzularına saygı göstermek ahlakın bir parçası olduğu için ahlak eğitimine dahil edildiğinden emin olmalıyız. Fetişizm, nekrofili, sodomi, ensest, pedofili, çocuklarla cinsel ilişki kurma, sübyancılık ve taraftarlarınca onaylanan çeşitleri de dahil olmak üzere seksin hiçbir türünde yanlış olan bir şey yoktur. Şiddette, sömürüde, insanlara zarar, acı, eziyet vesaire çektirmekte ise sayısız yanlış vardır. Ama bu bölümde iddia edildiği üzere bu konu seksle bağlantılı olması gerekmeyen ayrı bir hikayedir. O halde sağlık görevlilerinin cinsel tercihleri, farklı tercihleri olan kişilere uygulayacakları tedaviyi etkilememelidir. Bu bölümün başında cinsel ahlak diye bir şeyin var olduğu inancının çeşitli türde hastalara yapılacak tedaviyi ve onlar için alınacak önlemleri pekala etkileyebileceği pek çok alanı gözden geçirdik. Böyle bir etkiye kapılmanın tümüyle yanlış olduğu umarım artık anlaşılmıştır. Elbette bazı cinsel uygulama ve yaklaşımları diğerlerine tercih etmeye hakkımız vardır ve bu tercih için ahlaksal nedenlerimiz de olabilir. Başkalarına sevgiyi ve saygıyı ifade eden cinsel yaklaşımlar, nefreti ve aşağılamayı ifade eden yaklaşımlardan ahlaken daha iyidir. Ama cinsel partnerini sevmeyen ya da cansız yahut insan olmayan bir şeyi seçen kişilere vereceğimiz sağlık hizmetini değiştirmeye ya da bu hizmeti vermekten kaçınmaya aynı şeyi doktorlardan, filozoflardan ya da toplumdaki başka herhangi bir gruptan pek hoşlanmayanlara yapmaya hakkımız olduğundan daha fazla hakkımız yoktur. 10. Kişilere saygı 1. Kişiler kendi hayatlarına değer verebilen varlıklardır. İnsanların hayatlarına değer vermelerinin çok çeşitli nedenlerine, hayatlarını ve yaşadıkları toplumu düzenlemede gerekli gördükleri tarzların farklılığına değinmiştik. Bu farkların birçoğu insanlar arasındaki ahlaksal farklardan kaynaklanır ya da bu farkların ifadesidir. Bu yüzden de önemli olmaya devam edecektir. Hayatı değerli kılan şeylerin bir listesi üzerinde uzlaşmaya varma olasılığını zayıflatan ve yaşamanın neden ve amaçları yerine bu neden ve amaçları kendi iradeleriyle belirleyen varlıkları kişi olarak adlandırma olgusu üzerinde yoğunlaşmayı bizim için daha cazip kılan şey de bu farkların giderilmezliğidir. Hayatta neyin önemli ve değerli olduğu konusunda birbirimizden ayrılacağımızın ve ayrı olmaya devam edeceğimizin muhtemel olduğu ve böyle olabilmenin de insan hayatının genelde taşıdığı kendine özgü değerin bir parçasını oluşturduğu gerçeğinin kabul edilmesi ahlak teorisinde özel bir yer tutar. İnsanlar arasındaki çok sayıdaki farktan hiçbirinin önemli de olsa bir insanın hayatını diğerininkinden daha değerli, yani korunmaya daha çok layık kılamayacağını kabul eden kişiler, diğer insanlara karşı genellikle kişilere saygı denen ve ahlakın başlangıç noktasını oluşturan temel bir yaklaşım sergilerler. Bu bir başlangıç noktasıdır. Çünkü insanların önemli olduğunu, dolayısıyla hayatlarını nasıl yaşadıklarının ve ne ölçüde doyurucu hayatlar sürdüklerinin de önemli olduğunu kabul etmeyi gerektirir.